Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber Huawei Pura 80 Ultra hakkındaki ilk izlenimlerimi aktaracağım. Dubai'de bir lansman gerçekleşti. Huawei Türkiye ekibi de bizleri davet etti. Canlı canlı gördük telefonları. Hem deneme fırsatımız oldu hem de lansmanda aktarılan detaylara haiz olmuş olduk. 1499 Euro'luk bir fiyat etiketine sahip olduğunu öğrendik. Peki benim ilk izlenimlerim nezdinde Huawei Pura 80 Ultra bu fiyatı hak edebilecek bir telefon mu acaba? Huawei Pura 80 ailesi demek lazım en başta. Neden? Çünkü düz bir versiyonu var. Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Ultra. Bu arada Pura ve Pro derken gerçekten zorlanıyorum. Pro'da yani Pro dememek için çok zorlama bir şey geliyor bana açıkçası. Neyse o konuya geliriz. Düz versiyon Pura 80 ülkemize gelmeyecek. Pro ve Ultra modelleri gelecek. Ne zaman geleceğiyle alakalı net bir bilgi alamadım. Sordum arkadaşlar ama fiyatını biliyoruz. Ultra için 1499 Euro. O konuya da tekrardan geleceğiz. Farklı renk seçenekleriyle beraber geliyor. Kırmızı, ultra zarif kırmızı rengi demişler. Çok hoş gözüküyor. Apple tarafında iPhone'larda işte bir Red serisi vardı. İşte telefonlar kırmızıydı ama o telefonu satın aldığınızda çeşitli dernekler işte yardımlarda bulunuyorlardı. Sonra Apple onu devam ettirmedi. Burada tamamen tasarımsal açıdan bir renk seçeneği oluşturmuş. Sonra işte bir siyah, sonra altın işte kamera etrafında çerçevesi olan bir versiyonu var. İşte gümüş, altın arası bir rengi var. Güneş ışığına göre değişiyor. Ama farklı renk seçenekleriyle ve gerçekten zarif bir tasarımla geliyorlar. Diyeceksiniz ki o kamera çıkıntısıyla hani zarif bir görünüm oluşmuş mu? Yok, oluşmamış aslında. Hani o kamera adasıyla beraber masanın üzerine koyduğunuzda bayağı lambur lumbur masanın üzerinde sallanıyorlar ama işte içeride bir inçlik sensörden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani ultra modeli özelinde konuşmak gerekirse bunu yapmak durumundalar. Bir inç sensörlü diğer telefonlara baktığımızda Xiaomi tarafında 15 Ultra'ya bakıyorsunuz. Onun da kamera çıkıntısı oldukça ciddi boyutta. Burada birazcık daha level atlamış. Ultra modelinden devam edelim. Benim en çok onu kullanma fırsatım oldu. 230 gram civarında bir telefon aslında. İşte iPhone 16 Pro Max'lere baktığımızda, S25 Ultra'lara baktığımızda benzer seviyede bir ağırlık olduğundan bahsedebiliriz. Alüminyum çerçeveyle beraber gelmekte. Bak, titanyum dememişler veya titanyum işine girmemişler. Orada Apple'ın ve Samsung'un bir yarışı var. Ama Huawei alüminyum malzemeden devam etmiş. Ha, ben bunu sıkıntılı bir şey olarak bulmuyorum. Hatta ısı dağıtımı, iletimi anlamında alüminyum gövde daha iyi. Ha, sağlamlık ve işte korozyona karşı dayanıklılık anlamında titanyumun avantajları var. Yani bu konuda birini artı birini eksi veremem açıkçası. İki malzemenin de kendine göre artıları ve eksileri var. Bakınız benim elimde mesela S25 Ultra var. Hani titanyum dedi ki düştüğünde çizilmiyor mu telefonları? Yok, çiziliyor. Ben bayağı çizdim. Hatta lansmanda telefonu düşürdüm ve çizdim. Telefonda kullanılan malzemelerden bir tanesi de aslında ekranın üzerindeki koruyucu cam. Burada Crystal Armor 2. nesil Kunlun camdan bahsediyorlar. Çarpmaya ve düşmeye karşı işte bir tarafta 16 kat bir tarafta 25 kat daha fazla dayanıklılık sunduklarını söylüyorlar 1. nesile göre. Yani 1. nesil çok mu kötüydü? İkinci nesil uzaydan mı geldi? Yani böyle bunu sorgulatıyor. Bir tarafta 16 kat, 25 kat bunlar ne yani diyorsunuz. Tabii ki denemek, test etmek lazım canlı bir şekilde. Onu da test etme fırsatımız olmuyor. Genelde bir tane test örneği geliyor. Onunla da hani ekranına bıçak mı sokalım gibi bir durum oluyor. Yani geri yolladığımız ürünler olduğu için arkadaşlar. Ama Huawei'nin iddiası bu. LTPO OLED ekranla beraber geliyor. 6.8 inç boyutunda 20x9 mboy formatında bir ekran. 3000 nit'e kadar çıkabiliyor. Güzel bir ekran. Üst segmente yakışır bir ekran. Hani rakiplerine baktığımızda 16 Pro Max ile kıyaslıyorsun. Hani renk doğruluğu olsun, parlaklığı olsun. Hani gayet iyi. Hatta parlaklık olarak bence daha iyi uzun süre güneş altında kullanımla beraber daha iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Tabii ki bunu test masasında kanıtlayıp sizlere aktarmak icap eder ama benim ilk izlenimlerim bunlar zaten arkadaşlar. Videonun amacı bu. S25 Ultra ile kıyasladığımda tabii ki orada mat kaplamayla beraber güneş altında görünürlük bambaşka bir düzeydi. Yani bir diğer rakibinde göremeyeceğimiz düzeydi. Pura 80 Ultra'da öyle bir kaplama vesaire göremiyoruz ama elde ettiğim deneyim üst segment bir telefonun ekranından görmek istediğim deneyim. Ekranın kenarlarına baktığınızda kavisli olduğunu göreceksiniz. Aslında mesela Samsung yani seneler önce bu yapıdan vazgeçti. Sebebi şuydu, yani ya iki taraftan ya tek taraftan bunu yapıyorlardı. Tek taraftan yaptıkları oldukça sınırlı sayıdaydı ama işte kenarlarda parlama noktaları oluşturuyordu. Bu da ekranın görünürlüğünü azaltıyordu. Dikkat bozukluğu oluşturuyordu aslında yani bir içerik tüketirken. Tekrar yani bunu hortlatıyorlar mı? Gerçekten faydalı olduğunu mu düşünüyorlar bilmiyorum. Ama evet, kavisli bir ekran şart mıydı? Değildi. Güzel mi gözüküyor? Ha, güzel gözüküyor aslında. Yani telefonu tasarımsal anlamda hani değerlendirdiğimizde sadece pratikte faydadan çok zararı var. Parmak izi okuyucusu ekranda değil. Hani yüz tarama yapabiliyor. Düzgün de çalıştı benim orada kullandığım süre boyunca. Final bir üründü arkadaşlar. Mühendislik ürünü değildi. Ama parmak izi okuyucusu ekranda değil. Şeyde, yani kenarda. Şimdi tamam, baş parmakla beraber bunu yapmak daha kolay oluyor bence. Bence. Ama bir alışkanlık gelişti insanlarda. Yani ekranın altında parmak izi okuyucusu. Yani telefonu masadan alınış şeklinize kadar değiştiriyor bu durumu. Çünkü şöyle düşünün, masanın üzerinde şimdi kenarından mı basmak parmak izi okuyucusuna daha rahat, yoksa ekranından basmak mı? Ekrandan basmak çok daha kolay. Neden ekranın altında değil bu parmak izi okuyucusu bilmiyorum. Hoparlör kurulumuna geldiğimizde stereo bir hoparlör kurulumu bulunmakta ve hani beni tatmin ettiği alt tonlar var, orta tonlar, tizler gayet iyiler. Çevreselliği ile alakalı hani daha fazla beklentim vardı. Orada belki bir yazılım güncellemesiyle beraber daha iyi bir hale getirilebilir. Üst segment olunca hoparlörü iyi olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela ben S25 Ultra'nın hoparlörünü beğenmiyorum pek. Yani onu açık açık söyleyeyim. 16 Pro Max'in yanında mesela S25 Ultra'nın hoparlörlerini ben beğenmem. Oldukça da geride bulurum. Ama mesela Pro 80 Ultra'nın hoparlörleri S25 Ultra'dan iyiydi, misal veriyorum. 16 Pro Max'i yan yana koyup bir dinlemem lazım. Yani onu, çünkü yarım saat 40 dakika kadar kullanma fırsatımız oldu telefonları. Uzun uzun test etmek icap eder. Test masasına geldiğinde zaten detaylı bir şekilde anlatırız. Telefonun kalbindeki yonkaya geldiğimizde Kirin 9020 7 nanometre üretim mimarisiyle geliyor ve 8 çekirdekli Huawei'nin kendi yongası arkadaşlar. Kirin 9010'un üzerine gelmiş bir yongadır. Performans farkı nedir peki? Honor of Kings gibi bir oyunda 9010'la beraber işte çeşitli grafik ayarlarında işte 100 FPS civarı elde ediliyorken bunda 120 kare saniye civarları elde edilebiliyor. Tabii ki oyunun kare saniye sınırlarına ulaşmış oluyorsunuz. Onu daha detaylı bir şekilde test etmek lazım. Benim ilk etapta gördüğüm şeylerden bir tanesi buydu. Yani bu tavşan çekirdeklerinin performansına geldiğimizde rakipleriyle kıyasladığımızda Snapdragon 8 Elite'in çok gerisinde. Tek çekirdek performansına baktığımızda Snapdragon 8 Gen 2 ile, yani Gen 2 ile Snapdragon 888 arasında böyle bir yerlerde kalmış gibi. Dolayısıyla şey değil. Yani maksimum performansı bekleyebileceğiniz bir yonga değil. Çok ısınan bir yonga mı? Ya çok ısındığına şahit olmadım. Oradaki termal arayüzle alakalı bir bilgi vermediler açıkçası. Hani ne lansmanda ne de brieflerde. Ama hani ne GPU ne CPU bir Snapdragon 8 Elite değil. Ama bir Snapdragon 8 Elite'li telefonun fiyatında satılıyor olacak. Yani benim Türkiye fiyatı beklentim 80 bin liranın altında olmayacaktır. Yani 90 bin lira olabilir. 89, 999 gibi şeyler bekliyorum ben açıkçası. Dolayısıyla aldığınız telefon, evet, kamera anlamında çok ciddi şeyler sunuyor ama performans olarak, yani günlük performansta ben bir eksiklik hissetmedim. Performansta hani ne bileyim oyunda bir rahatsızlık hissetmedim ama kağıt üstünde baktığında bir Snapdragon 8 Elite kesinlikle değil. Yani birkaç nesil öncesinden geliyor. Telefonun en önemli özelliği
İkinci nesil Kunlun
kameralarına geldiğimizde ana
zırhlı
kamera
camdan
50 megapiksel
bahsetmişler.
f1.6
Bir
ile
önceki
4
nesle göre
arasında
çizilmeye
geçiş yapabilen
karşı
değişken bir diyaframa sahip. Bu da ne oluyor? Karanlık ortamda f1.6 açıyorsun, daha fazla ışık elde ediyorsun. Zaten birinci sensörle beraber geliyor. Bunun da bir avantajı var. Diyafram avantajı da üzerine ekleniyor. F4'e geçtiğinde de ne oluyor? Aydınlık alanda daha fazla alanı netlemiş oluyorsun. Samsung bunu seneler önce kullandı. Apple hiç o işlere girmedi. Belki ilerleyen zamanlarda girer. Bilemiyorum. Samsung'u ben uygulamasını gayet beğenmiştim. Çok da hoşuma gidiyordu. Kullanıyordum. Samsung terk etti yine bunu. Huawei şimdi birçok telefonunda hani bunu uygulamayı istiyor belli ki. Farklı modellerinde de deneme fırsatım olmuştu değişken diyaframı. Çok hoşuma gitti. Hele geceleyin inanılmaz işe yarıyor. F1.6 işte 4.0 arasındaki geçiş. Hani o farkı bariz bir şekilde fark ediyorsunuz. Ve yani birinçlik sensör, değişken diyafram. Hani benim bir üst segment telefonda görmek istediğim şeyler. Yani Pro 80 Ultra ile alakalı böyle bir video çekiyorsam sırf kamerası için çektiğimi net bir şekilde söyleyeyim. Hani güzel özellikleri var ama kesinlikle mesele kamera. Çekilen gece fotoğraflarına bakıyorum. Çok çok iyi. Yani detay kaybı hani belli bir düzeyde, tabii ki insanın aklında şunu diyorsun ya, geceleyin. Yani geceleyin mobil bir yongadan, mobil bir sensörden ne bekleyebilirim? İşte bunun ISP tarafı var, imaj sinyalizasyon tarafı, işte bunun sensör tarafı var. Gece ne bekleyebilirim ki? Yine de bilinçlik bir sensöre rağmen. benim beklentimin çok ötesine geçti. Çok güzel gece fotoğrafları çekiyor. Ve video tarafına geldiğimizde orada mesela OIS, yani optik imaj sabitliğinin performansını çok yeterli bulmadım. Onu söyleyeyim. Yani yeterli bir şekilde yakından böyle bir şeyi çekerken daha fazla hareket ettiğini düşünüyorum. Belki final olmasına rağmen bir yazılım güncellemesiyle beraber düzeltilebilir. Ama ana kamera çok hoşuma gitti. Yalnız şöyle bir şey var. 1 inç sensörlü tek telefon değil. Fiyatını da düşünüyorum. Yani Xiaomi'nin 15 Ultra'sı var. Orada da 1 inçlik sensör var. Ve orada Google hizmetleri de var. Yani resmi Google Play, Google onaylı bir telefondan bahsediyoruz. Fiyatları belki de denk düşecek. Bir tarafta da yine 1 inç sensörlü, işte değişken diyaframlı böyle bir avantajı var tabii ki Huawei'nin. Ama yine benzer fiyatlarda bir telefon ve Google hizmetleri resmi olarak en azından yok. G-Box ve Micro G'yi kullanmak durumundasınız. Bunların da stabilitesi yani çok iyi değil. Bazen ilk kurulumunu yaptıktan sonra aylarca sıkıntı çıkmıyor ama bazen işte Micro G sizi otomatik olarak sistemden çıkarmış oluyor. Tekrar online atmanız gerekiyor işte Gmail hesabınızı gibi şeyler olabiliyor mesela. O yüzden yani Huawei'yi kendi de biliyordur. 1 inç sensörlü tek telefon değil. Yazılımsal anlamda bir takım geride kaldığı noktalar var. Ama bunu fiyata yansıtacak mı? Orası çok muamma. Huawei o konuda sanki burnundan kıl aldırmama konusunda kararlı. Yani Google'ın resmi desteği yok. Yani ben isterim ki bir fiyat avantajı ile beraber hani kullanıcıya evet böyle bir sıkıntı var ama işte biz bunu fiyatla telafi ediyoruz diyebilsin. Bazı modellerinde söylüyor bunu. Aslında hani fiyatı ile beraber ona bir şey demiyorum ama üst segmentte yani o şeyi vermiyor sana. O fiyat avantajını vermiyor sana. Ve değiştirilebilir lensler. Ben bunu bir telefonda ilk defa görüyorum. 3.7x ve 9.4x iki tane lens var arkasında. Bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Fiziksel bir geçiş. Tuhaf bir ses de çıkarıyor o geçiş aslında. Değişik bir hissiyat açıkçası. Elinizdeki o titreşiminden, hareketinden ve sesinden böyle bir irkiliyorsunuz. Tabii ki hareketli bir parça olduğu için ne kadar uzun ömürlü bilmiyorum, olur bilmiyorum. Çünkü pop-up kameralı telefonlar vardı hatırlarsınız. İşte kamera içerisinden çıkıyor. O mekanizmalar bozuluyordu. Çarpmaya düşmeye karşı çok dayanıksızlardı aslında. İşte 250 bin tane o hareketi yaptırdık bozulmadı vesaire falan deyip gönül rahatlatmaya, insanları rahatlatmaya, müşterileri hani teşvik etmeye çalışıyorlardı ama hiçbir zaman öyle olmadı. Bütün üreticiler toptan o yapıdan vazgeçti. O furyadan vazgeçti. Şimdi yine hareketli bir şey var telefonun içinde. Sağlam olduğunu söylüyorlar o dişli yapısının. Ama ben çok da inanmıyorum açıkçası. Çünkü daha önce bir benzerini gördük. Umarım çok ciddi boyutta bir yapısal değişiklik olmuştur. Veya o yapı kendi içinde çok bütün bir yapıdır da böyle bir sorunla karşılaşılmaz. Ha, avantajı şu. İki lens arasında geçiş yaptığınızda işte o 9.4x'e geçtiğinizde mesela o kadar güzel bir fotoğraf çekiyor ki ya ben çok beğendim. Yani bir kişiyi çekiyorsunuz al 9.4x'e tam böyle yüzü omuzu daha böyle kenarlardan bozulmamış daha böyle 35 milim hissiyatı veren fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Instagram için harika şeyler ortaya çıkabilir. Fotoğraf performansı o yüzden hani bu değiştirebilir lensler, değişken diyafram, 1 inç sensör çok iyi. Dinamik aralığı hele ki sine kameralarla kıyaslamışlar. Red'in işte kamerası demişler. 16.5 işte dinamik aralığa sahiptir. Stop değerine sahiptir. İşte Huawei'yi de 16 stop demiş. Yani benim gördüğüm şeylerden çıkardığım şu. Benim bir mobil telefon hani çözümünde gördüğüm en iyi dinamik aralığa sahip belki de. Çok başarılı. Hele geceliğin böyle parlayan bir ışık ve onun bir rengi vardır. İşte bazı telefon dinamik aralığı kurtarmaz. İşte amiral gemisi telefonlarda kurtarır diyeceksiniz. Yine kurtaramadığı durumlar oluyor ışığın şiddetine göre. İşte diyelim orada mor ışık yanıyor. Ama pozlayamadığı için onu doğru düzgün dinamik aralığı kurtarmadığı için beyaz gözüküyor. Halbuki mor bir ışık o. Huawei o morsa onu da yakalıyor. Etraftaki diğer detayları karanlığa boğmadan bunu yapabiliyor. Çok çok hoşuma gitti dinamik karalığı. Net. Ön kamerası için öyle çok övgüler yağdıramayacağım. 13 megapiksellik bir kamera. 4K 60 kare saniye çekim yaptım. Paylaştım, baktım. Yani üst segment bir telefonun bence biraz gerisinde ön kamerasının performansı. Dubai gibi yani güneşin alnınıza çarptığı bir ışıklı ortamda diyeyim. Benim istediğim kadar performans veremedim. Belki yine yazılımla beraber güncellenebilir. Ama tekrarlıyorum ya, sürekli kendi